Ayrım 15.
Yasalar kadar ne geniş ve ağır biçimde yanılgılı ne de rastgele olan hiçbir şey yoktur. Aynı kitap, bölüm ve sayfa. Şu yasalar yığınına ve onlardan kimlerinin içeriklerine ve çelişkilerine baktığımızda zaman zaman Montaigne kim hak vermiyor ki? Montaigne özgürlüğün asıl, yasağın ayrık olduğunun da bilincindedir. Şu satırlar onundur. Özgürlüğe kavuşmaya göreyim bir kez. O zaman Hindistan'ın bir köşesine gitmeyi bana kim yasaklarsa yasaklasın, tadım kaçardı. Bundan dolayı asla rahat yaşayamazdım. Beni sakladıkları yerde çömelip kalmaz, bir yer ya da temiz hava bulurdum. Yasalara karşı çıktıkları için bu krallığın bir yöresinde çivilenip kalmış, başlıca kentlere, alanlara gitmekten, herkesin gelip geçtiği yolları kullanmaktan yoksun kılınmış nice insan görüyorum. Tanrım, onların bulunduğu durumlar bana acı veriyor. Eğer boyun eğdiğim bu yasalar yalnızca parmağımın ucunu tehdit etselerdi, kendimi tutamaz, neresi olursa olsun başka yerler bulmaya giderdim. Aynı yer. Yargıçlar. Yasalarla ilgilenen bir insan hiç yargıçlardan söz etmez mi? İlkin, yargıç yansız olabilmeli. Yurttaşlara karşı yansız. Düşman, muzaffer ve silahlı bu yargıcın elleri arasına düşmekten sakınmak gerekir. Kitap 1, bölüm 15, sayfa 40. Yalnızca yargılananlardan birine düşman olan ya da onu yenmiş biri değil, silahlı kimse de yargıç olamaz. Çünkü silahların konuştuğu yerde her şey gibi adalet de susar. Silahlı kimselerin katıldığı yargı sürgüt, gölgeli ve kuşkulu kalacaktır. Dava hakkında bilgi edinmeyen yargılayanlar keyfi yargıçlardır. Kitap 1, bölüm 7, sayfa 18. Olaylar. Montaigne, Heraklit'ten beri bilinen Panrei, her şey akar, yani akan aynı suda iki kez yıkanılmaz kuralını iyi bilmektedir. Aynı olayı iki kez yaşamak olanaksızdır. Bununla Montaigne, 400 yıldan fazla bir süredir bize seslenir gibidir. Bugün bile olay hukuk ayırımı yapmayan, olay içtihatları yaratarak bunlar arasında zoraki benzerlikler arayan bir ülke için şu satırlar ne kadar da düşündürücüdür. Aklın öylesine çok biçimleri, yolları var ki hangisini kullanacağımızı bilmiyoruz. Deneyim de ondan geri kalmıyor. Olayların benzerliğinden çıkarmak istediğimiz sonuçlar güvenilir değildir. Çünkü olaylar hiçbir zaman birbirine benzemezler. Kitap 3, bölüm 13, sayfa 658. Eleştiri, tartışma, görüşme. Eleştiriye kızmak ilkel ve içgüdüsel bir davranıştır. Eleştirinin karşısında tutulacak tek yol şudur. Acaba doğru mu? Sorusunu sormak. Montaigne bu konuda da öğretmendir. Benimkine ne denli ters düşerse düşsün, hiçbir öneri beni şaşırtmaz, hiçbir inanç beni yaralamaz. Düşünce çatışmaları beni ne incitir, ne alt üst eder. Onlar beni yalnızca uyandırırlar, harekete geçirirler. Her karşı çıkışta onun doğru olup olmadığıyla ilgilenilmez. Haklı ya da haksız olsun, insan ondan kendini nasıl kurtaracağına bakar. Bizi düzeltecek olana elimizi uzatacak yerde pençelerimizi gösteririz. Zira tartışma çatışmadan olmaz. Cicero, Defin 1-8. Bana ters düşüldüğü zaman öfkem değil, dikkatim uyanır. Bana ters düşeni, beni eğitene doğru yönelir, ilerlerim. Gerçek kaygısı hepimizin ortak kaygısı olmalıdır. Gerçeği kimin elinde bulursam bulayım, bayram ederim, okşar alkışlarım. Ona zevkle yaklaşırım. Onun yaklaştığını uzaktan görünce yenik düşmüş silahlarımı ona uzatırım, teslim olurum. Kitap 3, bölüm 8, sayfa 571. Bu satırlar tartışmada öne çıkamayan savaşanlara, ben, ego kaygısıyla kendilerini kanıtlamaya çabalayan zavallılara ne büyük derstir. Montaigne bir başka denemesinde tartışmanın nasıl olması gerektiğine değinir. Nasıl olacak? Adı üstünde herkes karşısındakinin düşüncesini tartarak, karşılıklı tartma olmazsa tartışma olur mu? Saygılıyım diye savuşturarak karşı görüşü değerlendirmemek aslında görünüşte ve ikiyüzlü bir saygıdır. Daha doğrusu saygısızlıktır. Montaigne konuşuyor. Ben kimileyin dilimin kimileyinde düşüncemin yetersizliği nedeniyle iyi söylemediğim şeyleri başkalarına söyletirim. Ödünç alıp aktardığım düşünceleri saymam, tartarım, değerlendiririm. Eğer onları sayarak değerlendirmek isteseydim onların iki katı oranında yüklü olurdum. Kitap 2, bölüm 10, sayfa 248. Görüyorsunuz ya, hiç konuşturmuyor insanı Montaigne. Bol bol dinletiyor, düşündürüyor. Hiçbir şeye bağlanmadan düşündürüyor. Özgürlüğü öğretiyor. Paul Valéry haklı. Gerçek yazarları okumakla öğrenilen şey özgürlüklerdir. Eğer bu doğruysa Montaigne gerçek bir yazardır. Montaigne'i başucunuzdan eksik etmeyin. O bitmez tükenmez bir zeka besinidir. M vitaminidir. İster hekim, ister yargıç, ister yazar. Ne olursanız olun, karar vermeden önce bir kez de ona danışın. Ama mutlaka danışın, zararlı çıkmazsınız. Halkın yargılamaya katılması, jüri. Yargıtay Dergisi 1991 sayfa 244-258. Anlatım düzeni. Bir giriş, iki temsili yargıçların seçiliş biçimleri. A. Seçilmiş yargıçlar. B. Korporatif yargıçlar. C. Jüri, yargıcılar kurulu. 3. Temsili yargıçların yargılamaya katılış biçimleri. A. Gerçek jüri sistemi. B. Karma sistem. 4. Yargılamaya halkın katılmasının değerlendirilmesi. A. Jüriye karşı olanlar. B. Jüriye yandaş olanlar. 5. Görüşümüz. 1. Giriş. Demokrasi çok uzaklardan ayırdına varılabilen kocaman bir sözcük. En acımasız diktatörler bile onsuz edemiyorlar. 1860 yılında Gettysburg söyleminde Lincoln, demokrasiyi halkın halk için, halk tarafından yönetilmesi diye tanımlamıştı. Bu klasik tanımda ortak payda halktır. Yani yönetimin temelinin etkin bir halk olduğu vurgulanmaktadır. Biz de aslında sözü buraya getirmek istiyoruz. Yani demokratik yönetimde halkın önemine. Bugün herkes özgürlükçü demokraside halkın artık sayısal bir veri olmayıp siyasal sistemin kurucu bir öğesi olduğunu, halkın bölünmez nitelikte egemenliğin nesnesi yükleme değil, öznesi, hamili, sahibi bulunduğunu, o yüzden de demokraside egemenliği kullanımda etkin halk kavramını oluşturmak gerektiğini bilmektedir. Eğer bu gerçekleştirilmezse demokrasi yönetime yabancılaşmış bir rejime, Duverger'in deyimiyle haksız demokrasiye ya da Sartori'nin deyimiyle izokrasiye dönüşecektir. Demokrasiyi bilmece yaklaşımıyla tanımlayan Bernard Shaw da bu rejimde halkı oluşturan seçmenleri despot diye niteliyordu. Ona göre demokrasi bir despotta bulunmasını istediğimiz ve bulamadığımız niteliklerin bütün seçmenlerde bulunduğunu varsayan bir düşünce biçimiydi. Ne olursa olsun bu düşüncelerde bir gerçek payı vardı. Hem de olumlu nitelikte bir gerçek payı. Demek gerçek bir demokraside temel öğe halktır. Halk yataylamasına ve dikeylemesine yönetime olabildiğince katılmalı, sahibi olduğu egemenliği kendisi kullanmalıdır. Öte yandan egemenliğin bir görünümü ve onu kullanmanın bir yolu da yargılamadır. Öyleyse halk nasıl yasama erkine katılıyorsa, yargılama erkinin kullanımına da katılmak durumundadır. Nitekim tarihe baktığımızda demokrasinin benimsendiği ülkelerde eski Yunan ve Cumhuriyet döneminde eski Roma'da bizzat halkın adalet dağıttığı görülmekte. Eti, İran, Asur, Babil, Mısır ve Hint gibi krallıklarda ise buna rastlanmamaktadır. Atina'da en az 500 yurttaşın yargıçlık ettiği büyük ulusal jüri, Helie, bütün kamu suçlarına bakardı. Sokrates bu kurulca ölüm cezasına çarptırılmıştır. Günümüzde demokratik ve uygar ülkelerde halkın yargılamaya katılması çeşitli yollarla olmaktadır. İlkin halk yargılamanın herkese açık olması ilkesi sayesinde yargılamanın dürüst ve güvenilir olup olmadığını denetlemektedir. İkincisi de adalet halktan yargıçlarla ya da halkın seçtiği yargıçlarla dağıtılmaktadır. Burada elbette bu ikincisi üzerinde durulacaktır. Hemen belirtelim ki, halktan yargıçları temsili yargıçlar adı altında toplamak olanaklıdır. Öğretide mahkemenin laik öğesi de denilen temsili yargıçların yargıya seçiliş ve yargılama yöntemine katılış biçimleri birbirinden ayrıdır. 2. Temsili yargıçların seçiliş biçimleri. Bu ölçüte göre temsili yargıçları 3 bölümde inceleyebiliriz. A. Seçilmiş yargıçlar. Bu yargıçlar tıpkı genel milletvekili seçimindeki gibi halk tarafından seçilirler. Yargıçlık görevini sürekli yaparlar. Başka işle uğraşmazlar. Bu bakımdan meslekten yargıçlar gibidirler. Ancak temsilcilik görevleri yeni seçime kadardır. Yeniden seçilmedikleri takdirde yargıçlık görevleri sona erer. Bu sistem 1828 yılında başkanlığa seçilen Jackson'dan bu yana Amerika'da uygulanmaktadır. 1917 devriminden sonra Rusya'da işçi ve köylü genel kurulları ya da Sovyetlerce seçilen yargıçlar da bunlara benzemektedir. Ancak bu yargıçlar meslekten yargıçların yargılama etkinliğine katıldıkları için bu açıdan da jürilere yaklaşmaktadırlar. Ayrıca eski Fransa'daki eşvenler de böyleydiler. Uygulamada seçilmiş yargıçlar sistemi iyi sonuç vermemiştir. Mahkemede meslekten bir yargıcın yardımı olmadığı için hukuksal sorunları çözmede yetersiz kalmışlar, seçilmek için bir siyasal partiye yaklaşmak ve dürüst olmayan yöntemler kullanmak zorunda kaldıklarından yansızlık ve umulan bağımsızlık açısından güven vermemişlerdir. B. Korporatif yargıçlar. Meslek kuruluşları tarafından seçilirler. Korporatif yargıçlar belli mesleklerle ilgili uyuşmazlıkları çözmek üzere korporatif bir seçimle bu göreve seçildiklerinden öncekilerden ayrılırlar. Ayrıca kimi meslek dallarına özgü uzman kişilerdir. Örneğin Fransa'da ticaret ve iş mahkemelerinin temsili yargıçları bunlara örnektirler. Ticaret mahkemelerinde ticaret odalarının, derneklerinin ve ticaret mahkemesi eski yargıçlarının oylarıyla seçilmiş yargıçlar bulunup, iş mahkemelerinde ise belli dallardaki işveren ve işçilerin oylarıyla seçilen yargıçlar vardır. Bunlar biraz da hakemlik görevini üstlenmişlerdir. Korporatif yargıçlar benimsendikleri ülkelerde genellikle olumlu değerlendirilmişlerdir. Seçilmiş yargıçların tersine, kendi meslekleriyle ilgili sorunlarda uzman oldukları için bunları çözmekte başarı göstermişlerdir. O nedenle gittikçe yetkilerini artırmışlar, hatta üst, istinaf mahkemelerinin de bu yargıçlardan oluşması eğilimleri belirmiştir. Dahası jüriler gibi yasama ve yürütme erkleri karşısında korporatif yargıçlar daha bağımsız ve yansız davrandıkları için bu sistemin yargı bağımsızlığını sağlayan yollardan biri olduğu ileri sürülmüştür. C. Jüri Yargıcılar Kurulu. Bizi asıl ilgilendiren konu jüridir. Zira hemen hemen tüm batılı demokrasilerde jüri halkın yargılamaya katılma öğesi ve biçimidir. O nedenle bu kurumu ve katılma biçimini ayrıntılarıyla incelemekte yarar vardır. Jürinin kökeni karanlıktır. Kimi yazarlar bu sistemin İngiltere'de doğduğunu, kimileri 11. yüzyılda Normanlarca bu ülkeye getirildiğini ileri sürerler. Bilinen husus şudur. Bu sistem akıl dışı ve dinsel kanıtların bir yana itilmeye başlandığı 11. yüzyıldan sonra İngiltere'de belirginleşmeye başlamıştır. Sistemin ilk izleri Compurgation denilen uyuşmazlığı yakından bilen kişilerin ve çoğu kez komşuların antlı tanıklarına Juror, jurator eşittir, antlılar kesimi dayanan yargılamada görülmektedir. Daha sonraları ise jüriler mahkemelerde kanıtları değerlendirerek maddi olay hakkında yargıda bulunan kurullar olmuşlardır. Bugün de Anglo-Sakson sisteminde bu anlamda anılmaktadırlar. Jürinin yaygınlaşmasında iki başat etken bulunmaktadır. Jüri Amerika, Afrika ve Asya'ya bu yolla ulaşmıştır. 1789 Fransız devrimi ise halka dayalı demokrasinin bir sonucu olarak jüriyi benimsemiş ve Napolyon dönemi savaşlarının etkisiyle onu birçok Avrupa ülkesine yaymıştır. Jürinin tipik bir İngiliz kurumu olduğu söylene gelmiştir. Oysa günümüz İngiltere'sinde jürinin yargılamaya el atması Amerika Birleşik Devletleri'ne oranla oldukça sınırlıdır. Yüce Divan'da ve kamuoyunu ilgilendiren ceza davalarında jüri büyük işlev yapmaktadır. Ancak ne olursa olsun İngiliz yargılama sistemine bu kurum öylesine sinmiştir ki Profesör Hamson'un dediği gibi bir uygulamada jüri ister olsun ister olmasın İngilizler sanki bir jüri varmış gibi yargılama yapmaktadırlar. Jüri kuşkusuz Amerika anakarasına İngilizlerce getirilmiştir. Ancak 1789 tarihli Amerika Birleşik Devletleri Anayasası'na ve buna ek 1791 tarihli haklar bildirisine göre yansız bir jüri önünde açıktan yargılama yurttaşlar için bir hak olarak benimsenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nde jüri denilince 12 kişiden oluşan bir kurul akla gelirse de birçok çeşitleri bulunmaktadır. Uyuşmazlığın oluştuğu yerden başka kentte oturanlar arasında seçilen yabancı jüri, beyaz ve zencilerden oluşan karma jüri, kuşkulu ölümleri inceleyen koroner jürisi, çözümü güç sorunlarda taraflardan birinin isteği üzerine 48 kişilik liste içinden taraflarca seçilen ve toplanması mahkemece emredilen 12 kişilik eleme jürisinin yanı sıra büyük jüriler vardır. Büyük jüri iddia makamının getirdiği kanıtları değerlendirir. 12 ila 23 kişiden oluşur. Eyaletlerin çoğunda bu jüriler büyük suçlar hakkında dava açma yetkisine sahiptirler. Üye sayıları eyaletlere göre değişiktir. Küçük jüri ise geleneksel olarak 12 kişiden oluşur. Hukuk ve ceza davalarında olaya ilişkin gerçekleri saptamak üzere iki aşamada seçilirler. İlkin mahkemelerin görev yapacakları her dönemin başında jüri üyesi olacak. Dürüst, ergin, iyi huylu ve yeter zekalı yurttaşlar bu göreve çağrılırlar. Hükümlüler, akıl hastaları ve kimi meslek mensupları dışında herkes bu görevi yapabilir. Adaylar seçmen kütükleri, vergi cetvelleri ve tavsiyelere göre belirlenir. İkinci aşamada bu aday listeleri içinden jüri üyeleri seçilir. Seçilmeden önce yargıç ve uyuşmazlığın taraflarınca sorguya çekilerek yansız olup olmadıkları belirlenir. Ant içtikten sonra göreve başlarlar. Fransa'da ise jüri kurumu ortaçağ değin uzanır. Normandiya'da ortaya çıkan ve oradan da Britanya adalarına aktarılan kurum, daha doğrusu halk adaleti, 3 Eylül 1791'de ağır suçlar için ilkin kurucu meclisin ve hem de restorasyonun özgürlükçü kesiminin üyelerinin üzerinde direndikleri yargı bağımsızlığıyla yansızlığının bir gereği olarak benimsenmiştir. O dönemde jüri yargılamaya iki kez müdahale ediyordu. Birincisi yukarıdaki büyük jüri gibi 8 kişilik kurul, sanık hakkında dava açılıp açılmayacağına karar veriyordu. İkinci aşamada ise 12 kişilik jüri sanığın suçlu olup olmadığına karar veriyordu. Daha sonraları birincisi kaldırıldı. İkincisi 2. Dünya Savaşı sırasında kısa bir dönem dışında hep korundu. Ancak üye sayısı 6, 7 ve en sonunda 1-1-1959'da yürürlüğe giren ceza yargılama yasasıyla birlikte 9 olarak belirlendi. Ceza hukuku akımlarının özellikle pozitivizm ile toplumsal savunma okullarının temsili yargıçların seçimi üzerinde etkileri bilinmektedir. Özellikle Fransa'da bu akımlar çok etkili olmuşlardır. Jüri üyesinin suçlunun kişiliğini tanıması zorunluluğu ön plana geçmiştir. Teknik jüri terimi bu akımların buluşudur. Fransız ceza yargılama yasası, jüri üyelerinin liyakatlerini, fizik, kör, sağır ve benzeri, moral ve yargılamayla bağdaşmaz meslekler açısından ayrıntıyla saptamıştır. Madde 255-257. 1853 yılına değin her seçmen jüri üyesi olabiliyordu. Bu politika ile adaleti karıştıran bir anlayıştı. O nedenle 1853'ten sonra liyakat aranmaya başlanmıştır. Yıllık jüri üye aday listelerinin nasıl oluşturulacakları belirlenmiştir. Mahkemeye katılacak olan 9 kişi, duruşma öncesi 27 asıl ve 6 yedek aday arasından kura ile seçilmektedir. Jüri ant içerek göreve başlamaktadır. Görevleri seçildikleri dava ile sınırlı ve geçicidir. Yukarıda da belirttiğimiz gibi jüri kurumu hemen hemen demokratik her ülkede bulunmaktadır. İtalya'da ağır cezalık suçları yargılayan mahkemede 6 kişilik jüri bulunmaktadır. Yasa bunlarda aranan nitelikleri mahkemeye nasıl katılacaklarını ayrıntılarıyla düzenlemiştir. Almanya, İsviçre, Avusturya ve birçok ülke bu durumu benimsemiştir. 3. Temsili yargıçların yargılamaya katılış biçimleri. Korporatif ve seçilmiş yargıların yargılamaya katılış biçimlerine bunları incelerken kısaca değinmiştik. Burada yalnızca jürinin katılış biçimleri üzerinde durulacaktır. Jürilerin yargılamaya katılış biçimleri fiili ve hukuki sorun ayrımına göre iki türlü olmaktadır. Birinci sistemde fiili sorunu, yani olayın suç olup olmadığını ve suç ise onun sanık tarafından işlenip işlenmediğini jüri belirlemektedir. Mahkemedeki meslekten yargıcın asıl işi bundan sonra başlamaktadır. Anglo-Sakson ya da gerçek jüri sistemi denilen tür budur. İkincisinde ise jüri üyeleri ile mahkeme üyeleri fiili ve hukuki sorunu birlikte çözmektedirler. Çoğu Avrupa ülkelerinde benimsenen bu sisteme de karma sistem denilmektedir. A. Gerçek jüri sistemi. Hemen belirtelim ki ilk soruşturma görevini yapan büyük jüriler soruşturmayı başlatan ya da savcılığın başlattığı soruşturmayı yürüten organlardır. Kanıtları toplarlar, değerlendirerek gizli soruşturma sonucu ya davayı açarlar ya da açmazlar. Ancak bizi burada ilgilendiren büyük jüri değil, son soruşturmada görev yapan küçük jürilerdir. Küçük jüri yargılaması özellikle Amerika Birleşik Devletleri'nde ve jüri uygulaması olarak İngiltere ile onun etkisindeki kimi İsviçre kantonlarında, Belçika'da, Avusturya'da ve İngiliz topluluğu ülkelerinde görülmektedir. Bu yargılamada temel kural şudur. Bir yargıcın gözetiminde halktan kişiler kanıtları değerlendirirler. Kanıtları değerlendirilen jüri üyeleri eylemin suç olup olmadığını, suç ise sanığın yargılama konusu eylemi işleyip işlemediğini bildirirler. Halk adına karar verdikleri için gerekçe göstermezler. Kuşkusuz jüri üyeleri her sistemde olduğu gibi burada da yargıç ve taraf avukatlarınca yansız olup olmadıklarının ortaya konulabilmesi için bir yansızlık sorgulamasından, deyim yerinde ise testinden geçirilir. Daha sonra yargılamayı yöneten yargıç, yargılama kuralları içinde hangi kanıtların gözetleyebilir olduklarını belirler. Soru onun aracılığıyla sorulur. Olayla ilgili olmayan hususlardan, antipati ve sempatiye yol açan ön yargılardan davayı arındırmak yargıcın görevidir. Duruşma bittikten sonra jüri olaya ilişkin fiili sorunu çözmek üzere görüşme salonuna çekilecektir. Bu sırada yargıç yeniden çevrime gider. Jüri üyelerine yükümlülüklerini, yasal kurallarını, kanıtları değerlendirirken sanık suçlu bulunduğunda uygulanacak hükümleri, kesin kanıtlar olmadıkça bir kimsenin cezalandırılamayacağını, kuşkudan sanığın yararlanacağını, hangi kanıtların yasal açıdan geçersiz olduklarını belirleyen bir uyarı konuşması yapar. Bunun yapılmaması kararı sakatlayan bir eksikliktir. Ancak yargıç jüriyi yönlendiremez, ona yalnızca yol gösterir ama hükmetmez. Yargıç ve jüri ilişkisi karşılıklı saygıya ve bağımsızlığa dayanan bir işbirliği çalışmasıdır. Duruşma sırasında sanık ve bilirkişiler de tanıklar gibi dinlenebilir, sorguya çekilebilir. Jüri üyeleri bunları salonda kendilerine ayrılan yerden izlerler. Bu konuşmadan sonra duruşma salonundan görüşme salonuna geçen jüri, eylemin suç olup olmadığını, suç ise sanık tarafından işlenip işlenmediğini tartışır ve karara bağlar. Bu sırada yargıç ve bir başkası görüşmenin gizliliğini çiğneyemez, salona giremez, jüri üyeleriyle ilişki kuramaz. Kararlar oy birliğiyle verilir. Oy birliği sağlanamazsa yargıç ad çekimiyle bir başka jürinin toplanmasını isteyebilir. Jürinin görüşme sonrası vereceği karar seçenekleri şunlardır. Birincisi aklamadır. Bu şu durumda ortaya çıkar. Eğer yargıç elde edilen kanıtlar karşısında tartışılan olayın esasen gerçek olmadığı kanısında ise sorunu jürinin önünden çeker. Sanığın aklanmasını ister. Bu durumda jürinin yargılamayı sürdürme yetkisi yoktur. İkincisi, jüri gerçekleşmiş eylemin sanıkça işlenmediği sonucuna ulaşır ve onu suçsuz, not guilty, bulur. Bu karar halk adına verildiğinden kesindir. Ona yargıç ve herkes uymak zorundadır. Üçüncüsü, jüri sanığı işlenmiş eylemden suçlu, guilty, bulur. Bu takdirde yargıcın iki seçeneği vardır. Yargıç elde edilen kanıtlar karşısında bu kararı hukuka aykırı bulursa, yeni bir jürinin toplanmasını ister. Hukuka uygun bulursa yaptırımı belirler.